Ayrım 6.
Mehpare Hanım silahlı çatışmanın bozduğu asabını yatak odasında yeni tecrübelerle yatıştırmaya çalışırken, Hasan Efendi de çatışmaları Şeyh Efendi'ye anlatmak için tekkenin yolunu tutmuştu. Gördüğü, duyduğu her şeyi daima gidip şeyhine anlatırdı. Birçok mürit de Hasan Efendi gibi davrandığından, Şeyh Efendi oturduğu yerden İstanbul'da olup biten her şeyden haberdar olur, zaman zaman diğer tekke şeyhleriyle bilgi alışverişi yaparak istihbaratını zenginleştirirdi. Diğer bütün tekkeler gibi şeyhin tekkesi de bir tür istihbarat merkeziydi. Hasan Efendi akşam yemeğinden sonra tekkeye geldiğinde, tekkede kalan müritler kendilerine ayrılan bölmelerdeki odalarına çekilmişlerdi. Şeyh Efendi zikir odasındaki kırmızı postunun üstünde simsiyah cübbesiyle yalnız başına oturmuş tesbih çekiyordu. Koca ayin salonunda yanan tek bir kandil Şeyh Efendi'nin yanında duruyordu. Kandilin ışığı postun kırmızılığını daha da arttırıyor, salonun karanlığına bir kızıllık dağılıyordu. Şeyhin gitgide beyazlaşıp şeffaflaşan yüzünde bir acı vardı. Zaten Mehpare Hanım gittiğinden beri bu acı tekkenin her yanına bir tütsü kokusu gibi sinmişti. Odalarında Kur'an okuyan müritlerin mırıltılarıyla, haremdeki kadınlarla çocukların sesleri karanlık salona belli belirsiz yansıyordu. Şeyhe ilk yıl bir kız doğurmuş olan yeni karısı ikincisine hamileydi. Kadıncağız ne daha öncekinde ne de bu hamileliğinde hamile kadınlara tanınan şımarma hakkından bir kez olsun yararlanmamıştı. Her zaman sessiz ve sakindi. Şeyh Efendi'nin yanında oturan Hasan Efendi, haremdeki genç kadının karnında kendisinin müstakbel karısını taşıdığını bilmiyordu o zamanlar. Herkes olduğu gibi Hasan Efendi için de gelecek bir sırdı ve Osman'ın Beyoğlu'nun arka sokaklarında tanıştığı dişsiz adamın söylediği gibi, "Geleceği yalnızca tanrılarla yazarlar bilirlerdi. Kaderi onlar yapar, onlar bozardı." Ve tanrılarla yazarların Hasan Efendi'ye çizdiği kaderde, birkaç oda ötedeki bir kadının karnındaki su dolu torbada büyüyen bir bebek ona karı olarak yazılmıştı. Hasan Efendi kendi geleceğinden habersiz şeyhine o gün olanları anlatmaya başladı. Müsademe nasıl çıktı, genç adam nasıl vuruldu, sonra neler oldu, hepsini bir bir bütün ayrıntılarıyla anlattı. Şeyh her zamanki gibi hiçbir şey söylemeden, hiçbir yorum yapmadan anlatılanları sessizce tesbih çekerek dinledi. Sonunda kısa bir soru sordu. "Komşulara bir şey oldu mu?" Hasan Efendi komşulara bir şey olmadığını söylediğinde şeyhin yüzünde bir ferahlık dolaştı. Hasan Efendi'nin daha sonra Osman'a anlattığına göre odada bir an nurani bir aydınlık belirdi, hoş kokulu bir rüzgar gezindi. "Acaba Mehpare Hanım'ın o köşke komşu oturduğunu Şeyh Efendi biliyor muydu? Hep merak ederim," demişti Osman'a. Osman ise büyük büyük dedesi gibi gülümseyip Hasan Efendi'nin merakını gidermişti. Biliyordu tabii. Her zaman Mehpare Hanım hakkında senin bildiğinden daha fazlasını biliyordu. Müşir Fuat Paşa, halkın kendisine taktığı isimle Deli Müşir, Doktor Reşit Paşa'nın hayattaki belki de tek gerçek dostuydu. Doktorun Mihrişah Sultan'la evlenmesine de o ön ayak olmuş, uzaktan akrabası olan Güzel Sultan'la en yakın dostunun evlenmesine de en çok o sevinmişti. Evliliğin bozulması bile padişaha biraz daha yakın olabilmek, bir mansıp, bir mevki, ihsan-ı şahaneden bir pay kapabilmek için birbirlerinin gölgesini çiğneyen paşaların riyakarlıklarıyla, kalleşlikleriyle, birbirlerine kurdukları tuzaklarla dolu Osmanlı payitahtının kaygan ve güvenilmez zemininde bu iki erkeğin dostluğuna halel getirmemişti. Osmanlı tarihinin en büyük bozgunlarından biri olan, halkın kısaca 93 savaşları dediği Büyük Balkan Yenilgisi'nin yarattığı bir iki kahramandan biri olan Deli Müşir, Elena'da Rus kuvvetleriyle çok şiddetli çarpışmalara girip büyük başarılar göstermiş, bundan dolayı Elena Kahramanı lakabını da almıştı. Mizacen sert ve öfkeli bir adam olan Müşir, savaşta gösterdiği büyük kahramanlıklar sayesinde hem halkın hem de padişahın gözdelerinden biriydi, her gittiği yerde sevgi gösterileriyle karşılanırdı. Hüseyin Hikmet Bey'in arada sırada karşılaştığında dayı dediği, Mısır'da geniş arazileri bulunan, aileden zengin Deli Müşir'in halk tarafından çok sevilmesi, padişahın takdirine mazhar olması, lafını esirgememesi, her yerde yöneticileri hiç çekinmeden eleştirmesi, kendine çok da düşman kazandırmıştı. İstanbul'un önde gelen paşalarının hemen hepsi Müşir'in düşmanıydı. O günlerde İstanbul'un çeşitli semtlerinde padişahın gölgesi olarak kendi derebeyliklerini kuran bütün paşalar, Kaba Sakal Mehmet Paşa, Fehim Paşa, Ali Şamil Paşa, Arnavut Tahir Paşa, Baş Mabey'in yardımcısı Arap İzzet Paşa, İstanbul Müdeümümüsi Rasim Paşa, hepsi de Fuat Paşa'nın ününü kıskanıyorlar, bir punduna getirip onu aradan çıkartmak istiyorlardı. Saraya ardı ardına müşirle ilgili jurnaller yazıyorlardı ama paşanın askeri başarılarını her zaman minnetle hatırlayan, daha da önemlisi paşaların iyice külhanileştiği, birer çete reisine ve sokak kabadayısına döndüğü İstanbul'da bir iki gerçek ve iyi askerin el altında bulunmasını isteyen padişah, "Dokunmayın benim delime" diyerek jurnalleri görmezden geliyor, gene de her zamanki vesveseleriyle her ihtimale karşı Fuat Paşa'nın düşmanlarının önünü de kesmiyordu. Bütün gerçek kahramanlar gibi kendine çok güvenen ve bu tür düşmanlıklara pek de aldırmayan deli müşir, Fener yolundaki Dillere Destan Köşkü'nde her akşam saz alemleri yapıyor, oynaklığıyla ünlenen güzel kadınların peşinden koşuyor, büyük servetini savaşsız geçen yıllarda eğlenceye ve kadına harcıyordu. Fuat Paşa'nın öfkesinden ve gücünden çekinen diğer paşalar, Fener yolu semtine pek uğramıyorlar, onun yaptıklarını izletebilmek için adamlarını gizli gizli gönderiyorlardı. O zamanlarda paşalar arasında neredeyse mahalle mahalle bölünmüş olan İstanbul'da bir paşanın diğer bir paşanın bölgesinde görülmesi ciddi bir meydan okuma sayılıyor ve paşaların çeteleşen takımları arasında şiddetli çatışmalara yol açıyordu. Eğer o yıl hastalanan bir Arap şeyhini tedavi etsin diye padişahın bir cemilesi olarak Hicaz'a gönderilen Doktor Reşit Paşa İstanbul'da olsaydı, dostuna kurulan tuzaklara karşı sarayda bazı tedbirler alabilir, deli müşiri uyarabilir, padişah nezdinde onun için tavassutta bulunabilir ve her şey başka türlü olurdu. Bir sülalenin tarihi de çok başka yazılır, birçok insan doğmaz, birçok insan ölmezdi. Ama doktor İstanbul'da değildi ve Fuat Paşa'nın düşmanları da harekete geçmişti. O yaz askeri müdde-i umumi, Rasim Paşa ile birlikte garip bir cesaret gelmiş, arabasıyla sık sık Fener yolunda Muşir'in köşkü etrafında dolaşmaya başlamıştı. Müşir'in adamları Deli Paşa'ya Müdde-i Umumi'nin günlük turlarını derhal bildirdiler. Fuat Paşa kendi mahallesinde bir başka paşanın dolaşmasını kendisine yapılmış bir hakaret gibi görerek adamlarına Müdde-i Umumi'nin arabasını görür görmez derhal kendisine haber vermelerini emretti. Aradan çok geçmedi, 2 gün sonra Fuat Paşa köşkünde yıllar sonra Harbiye Nazırı olup kendi hazırladığı bir hükümet darbesiyle vurulacak olan Nazım Paşa ile otururken kahyası koşa koşa geldi. "Paşam, Müdde-i Umumi Paşa'nın arabası gene geldi. Araba köşkün biraz ötesinde duruyor." Fuat Paşa lafın sonunu bile beklemeden çabuk parlayan öfkesiyle koşa koşa çıktı köşkten. Biraz ileride duran arabanın yanına gidip kapısını açtı. Rasim Paşa arabanın köşesine kurulmuş oturuyordu. Fesini çıkarmış, ceketinin yakasını açmıştı. Deli müşiri karşısında görünce hiç kıpırdamadı. Fuat Paşa bağırdı. "Ne arıyorsun burada be adam?" "Geçiyordum, atlar yoruldu, atları dinlendiriyor arabacı." "Ne bu halin? Yakan paçan açık, edepsiz herif. Bir asker böyle ceketi açık dolaşır mı?" Fuat Paşa arabanın içine uzandı, yakasından tuttuğu gibi Rasim Paşa'yı aşağı çekti. "Gel rezil benimle." Rasim Paşa birden korktu. "Ne yapıyorsunuz paşam sokak ortasında?" "Sus be adam, yürü." Deli müşir Rasim Paşa'yı ite kaka köşke soktu, yukarı kattaki odaya çıkarttı. "Çıkart ceketini." "Aman paşam." "Çıkart nabekar, çıkart dedim." Rasim Paşa sapsarı bir yüzle elleri titreyerek ceketini çıkarttı. Ceketini çıkartır çıkartmaz Fuat Paşa, Müdde-i Umumi'ye tekme tokat girişti, çok güçlü olduğundan vurdukça Rasim Paşa sarsılıyor, duvarlara, koltuklara, masalara çarparak dayaktan kaçmaya uğraşıyor, bir yandan da "Aman paşam, aman paşam" diye bağırarak Fuat Paşa'yı yatıştırmaya çabalıyordu. Nazım Paşa ise bir kenara oturmuş, biraz kaygılı olup biteni sesini çıkarmadan seyrediyordu. Fuat Paşa, Müdde-i Umumi'yi öfkesi dinene kadar dövdükten sonra karşısına geçti. "Buraya bak sefil, şimdi sana soracağım suale doğru cevap verirsen seni serbest bırakırım. Lakin yalan söylersen seni burada döve döve gebertirim. Benim köşkümün etrafında dolaşmak senin tek başına giyeceğin halt değil. Söyle bakayım hangi köpek saldı seni benim peşime?" Zaten korkak bir adam olan Rasim Paşa ağlamaya başladı. Yaşlar sakallarından aşağı yuvarlanıyordu. Paşam, zatı devletlinize karşı benim hürmetim çok büyüktür. Fakat Arap İzzet Paşa'nın ısrarı üzerine bu harekete mecbur kaldım. Bilim ama kulağıma çalındığına göre Fehim Paşa ile Ali Şamil Paşa zatı devletlinizin takibine memur edilmişler paşam. Fuat Paşa odanın içinde bir iki dolandı. Pekala, ben ne yapıyormuşum ki İstanbul'un bütün külhanları peşime düşmüş, benim neyimi takip ediyorsunuz siz? Müddei umumi şöyle bir yutkundu ama Fuat Paşa'nın kaşlarının yeniden çatıldığını görünce titrek sesiyle anlatmaya başladı. Paşam, vakıa ben aslı olmadığını biliyorum ama güya siz Kadıköy cihetinde gizli bir teşkilat kuruyormuşsunuz, size bağlı zabitleri Selimiye kışlasına yerleştiriyormuşsunuz, bütün kıtaların başına adamlarınızı geçirdikten sonra da... Rasim Paşa burada durup birkaç kez daha yutkunduktan sonra devam etti. Söylemeye teeddüp ediyorum Paşa Hazretleri ama iddialara göre haşa siz bir darbeyi askeriye ile padişahımız efendimizi devirecekmişsiniz. Avrupa'da tahsilde bulunan mahdumunuz sayesinde de Jön Türklerle ilişki kurmuşsunuz. Geceleri de saz alemleri bahanesiyle teşkilatınızın adamlarını köşkünüzde toplayıp gizli müzakereler yapıyormuşsunuz. Köşke gelen erzak sandıkları arasında silah sandıkları da varmış. Las takaları size Karadeniz'den silah sevk ediyormuş. İşte buna benzer saçma sapan şeyler. Fuat Paşa'nın yüzü iğrenç bir şey görmüş gibi buruştu. Eliyle Rasim Paşa'ya çıkmasını işaret etti. Rasim Paşa eğilip yerden ceketini alıp kandilli temennalarla kapıya yanaştı. Tam o sırada Fuat Paşa gene bağırdı. Bu kıyafette uşakların yanına nasıl çıkacaksın? Ceketini giy paşa. Fuat Paşa'nın duyduklarından fena halde canı sıkılmıştı. Selimiye'ye kendine bağlı zabitlerden birkaçını yerleştirdiği doğruydu. Ne olur ne olmaz diye özellikle Ali Şamil ile Fehim'in kahpeliğine karşı köşke bir miktar silah yığdığı da doğruydu. Ama ayaklanma düzenlediği külliyen uydurmaydı. Ancak sıkı bir takip altında olduğu, köşkte de casuslar bulunduğu bu bilgilerin doğruluğundan belli oluyordu. 2 gün sonra gazeteleri görünce can sıkıntısı korkunç bir öfkeye döndü. Gazeteler, askeri müddei umumi Rasim Paşa Hazretlerinin ferikliğe terfi ettiğini ve 500 altın lira ihsan-ı şahane ile taltif olunduğunu yazıyordu. Kendisinin 2 gün önce dövdüğü birinin padişah tarafından ödüllendirilmesi deli müşiri gerçekten çılgına çevirdi. Hemen en şaşalı üniformalarını giyip arabasını hazırlattı, sarayın yolunu tuttu. Sarayda bekletilmeden huzuru şahaneye kabul edildi. Padişahın elini öptükten sonra kızgınlıktan dili dolaşarak kısaca Rasim Paşa'yı niye ve nasıl dövdüğünü anlattı. Sonra durup bir soluklanarak yolda söylemeye karar verdiği sözleri hızla söylemeye başladı. Şevket Mehap, askerlikte rütbeler, nişanlar ya kanunen hak kazananlara veyahut da vatana karşı fevkalade bir hizmet yapanlara verilir. Halbuki zat-ı şahaneniz daha dün benden dayak yiyen bir adamı ferik yapıyorsunuz. Her ne kadar arzuyu şahanenize müdahale etmek herhangi bir kulunuzun haddi değilse de askerliğin de bir şerefi vardır padişahım. Askeri rütbelerin haysiyeti bu surette payimal edildikten sonra bu muşirliğin de bana hiçbir lüzumu yoktur. Müsaadenizle askerlikten istifa ediyorum. Hem madem ki kulunuza emniyetiniz yok, müsaade edin Mısır'a gideyim. Oradaki işlerim de aksadı zaten. Hiç olmazsa onları hale yola koyayım. Padişah her zaman olduğu gibi sinirlendiğini belli etmedi. Karşısındaki öfkeli adamı yatıştırmak için gülerek omzuna vurdu. Paşa, sen bir bilsen, ben bin bilirim. Hikmeti hükümet derler bir şey var. Ben burada otururum ama iğnenin deliğinden Hindistan'ı görürüm. Sen şimdi bırak deliliği, ben seni bilmez miyim? Git evine keyfine bak, böyle şeylerle vakit geçirme. Bunları padişahına bırak. Ben yapıyorsam vardır bir bildiğim. Ben seni yeni tanımıyorum. Ne kadar jurnal verilirse verilsin, ben onlara ehemmiyet vermem. Yüreğini ferah tut. Fuat Paşa padişahın huzurundan çıktığında öfkesi yatışmamıştı. Doğru Arap İzzet Paşa'nın dairesine gitti, kapıyı açıp gülle gibi içeri girdi. Paşa'yla konuşmakta olan İzzet Paşa, deli müşiri böyle suratı karmakarışık, top gibi içeri girer görünce başına gelecekleri anladı ama yapabileceği bir şey yoktu. Yanındaki paşalar korkudan duvar kenarına çekildiler. İzzet Paşa bembeyaz kesilmiş, ağzı dili kenetlenmişti. Fuat Paşa İzzet Paşa'nın masasına yürüdü. Bre Arap melun nedir bu yaptıkların? Ben dayak attım diye Rasim'i bana inat ferikliğe yükselttirdin öyle mi? Demek dayağım uğurlu geldi. Dur şimdi Arap köpek seni bir tepeleyeyim de belki sen de sadrazam olursun. İzzet Paşa masanın yanından bir tavşan gibi zıplayıp kapıya doğru koşmaya başladı ama Fuat Paşa ondan daha atikti. masanın üstündeki hokka takımını yakaladığı gibi kaçmaya çalışan baş mabeyin yardımcısının kafasından aşağıya geçirdi. Mürekkepler İzzet Paşa'nın suratından aşağıya beyaz kaftanının üzerine döküldü. Öbür paşalar araya girip Fuat Paşa'nın öfkesini yatıştırmaya çalıştılar. Koluna girip sarayın kapısına kadar geçirdiler. Bu olaylardan sonra Arap İzzet Paşa ile Hafiye Teşkilatı'nın başı Fehim Paşa arasında ciddi bir ittifak kuruldu Fuat Paşa'ya karşı. Köşkteki ve çevredeki casuslar artırıldı, padişahı etkileyebilmek için yazılan jurnaller çoğaltıldı. Fuat Paşa olup bitenleri tam olarak bilmiyordu ama durumun aleyhine gelişeceğini seziyordu. O da İstanbul'da kendisine bağlı olan subayların sayısını çoğaltmaya ve Fehim Paşa'nın kabadayılar tarafından yönetilen hafiye çetelerine karşı kendi kuvvetlerini arttırmaya karar verdi. Harbiye nezaretindeki tanıdıkları vasıtasıyla imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağılmış, tanıyıp güvendiği genç subayların tayinini İstanbul'a çıkartmaya başladı. Bu gençlerden biri de o sıralarda Şam'da bulunan Mülazım Ragıp Bey'di. Tayin emri bir öğle vakti karargâhta sıcaktan bunalmış otururken geldi genç subaya. Yıllardır uzak kaldığı payitahta dönüyordu. O akşam subay arkadaşlarına güzel bir ziyafet çekti, daha fazla dayanamadığından da ertesi sabah birkaç parça eşyasını toplayıp İstanbul'a giden bir mülazım arkadaşıyla birlikte karayolundan İstanbul'a doğru meşakkatli bir yola çıktı. Bazen bir faytonla, bazen bir Tatar arabasıyla, bazen atla, bazen öküzlerin çektiği bir kağanıyla köy odalarında, karanlık anlarda, ağaç altlarında kalarak çamurdan ve kerpiçten yapılmış köhne ve yoksul Anadolu'yu kendi deyimiyle bu zavallı viraneliği 2 ayda kat etti. 3 defa eşkıyalar tarafından soyulma tehlikesiyle karşılaşıp dövüştüler, sayısız defalar arabaları devrildi, insansız köyler, ekmeksiz evler gördüler, aç kaldılar, katır sırtında taşınan çıplak ölülere, ıssız köy mezarlıklarında bir ekmeğe bacaklarını 2 yana açıveren kahpelere, bir mecidiyeye karısını, kızını, baldızını satmaya çalışan kavatlara, eşkıya takibine çıkıp vurulan acemi jandarmalara rastladılar. Tifüs salgınının kırdığı harap şehirler, rüşvetçi valiler, oğlancı defterdarlar, mal müdürünü öküz sinirinden kırbacıyla çarşı ortasında döven öfkeli paşalar, 20'sinde dişleri dökülüp belleri bükülmüş kadınlar, müezzinin karısıyla camide basılan imamlar gördüler. Dağlara tırmanıp taşkın nehirlerden geçtiler. Ama gördükleri hiçbir şey Ragıp Bey'i Kastamonu'daki bir köy düğününde yaşadığı garip olay kadar etkilemedi. Kastamonu yakınlarında bir akşam vakti bir köye girdiklerinde silahlar atılıyor, köy meydanında yakılmış bir ateşin etrafında köylüler horon tepiyordu. Ragıp Bey ile arkadaşını da hemen eğlenceye buyur ettiler. Muhtarın kızı evleniyordu. 13 yaşındaki damat bir kenarda, nereden bulunduğu anlaşılmayan bir iskemlede oturuyordu. Zavallı oğlancık oturduğu iskemleyi yadırgamış, kıpır kıpır iskemlenin üstünde durmaya çalışıyor, bazen iskemleden durduk yerde düşecek gibi oluyordu. Müstakbel damattan başka herkes yerlere çökmüştü. Boğma rakı içiliyor, ortadaki bir siniden tahta kaşıklarla pilav yeniyordu. Bir başka sinide duran kızarmış oğlak da ellerle parçalanıyordu. Sinilerin yanına köy ekmekleri konulmuştu. Mehtap, köyün çamur kulübelerini, köy çıkışındaki mezarlığın selvilerini, yıkık dökük caminin yarısı bir yıldırımla devrilmiş minaresini gümüşü bir sırla aydınlatıyor, her şeye bir masal havası katıyordu. Arada bir coşan gençlerin havaya sıktıkları Karadağ tabancalarının geniş namlularından fışkıran alevler, gümüşlenmiş gecenin içine kızıl çizgiler çiziyordu. Düğünü biraz da yorgun misafirlerin hatırına erken kesip, ertesi güne eğlenceye devam etmek üzere evlerine çekildiler. Tanrı misafirlerini de köy odasına yatırdılar. Pencereleri olmayan kerpiç kulübe, Ragıp Bey'in bir daha unutmayacağı kadar havasız ve pis kokuluydu. Yer yataklarına yatıp yorgunluktan ve boğma rakıdan hemen sızdılar. Ertesi sabah Ragıp Bey, o güne kadar hiç duymadığı garip bir haykırışla uyandı. Uyku sersemi ne olduğunu anlayamadan don paça kulübeden fırladı. Köy meydanına bir tepsi ciğer yerleştirmiş olan muhtar bağırıyordu. ''Hoy, hoy, ciğer, hoy, hoy!'' Güneşin altında üst üste yığılmış koyun ciğerleri mor kırmızı bir parıltıyla insanın gözünü alıyordu. Ragıp Bey sabah sabah bu ciğerleri kimin yiyeceğini merak ederken büyük bir akbaba belirdi gökyüzünde. Sonra süzülüp yere indi. Ciğer sinisinin biraz ötesinde kanatlarını kapatıp boynu yoluk kel başını ileri uzatarak durup beklemeye başladı. Biraz sonra bir akbaba daha belirdi. Bir süre köyün üstünde döndü. Sonra o da gelip öbürünün yanında 2 ayağının üzerinde durdu. Sonra akbabalar ikişer üçer gelmeye başladılar. Hepsi köyün üstünde dönüp dolaştıktan sonra meydana iniyorlar, sıradaki yerlerini alıp bekliyorlardı. Yanlarına sarkıttıkları siyah kanatları, kel kafalarıyla ölüm kuşları, bir ziyafetin edepli ziyaretçileri gibi yemeğin başlamasını bekliyorlardı. Yavaş yavaş sayıları arttı, 100 kadar akbaba doluştu meydana. Yan yana ürkütücü bir sessizlikle birinin ölümünü bekler gibi sessizce duruyorlardı. Muhtar son bir kez daha "Hoy!" diye bağırıp kenara çekildikten sonra bütün akbabalar aynı anda ciğerlere hücum ettiler. Sinideki ciğerleri didikliyorlar, birbirlerinin ağzından etleri kapıyorlar, sonra da havalanıyorlardı. Bir anda köyün üstü ağzı kan içinde gagalarından et parçaları sarkan korkunç kuşlarla doldu. Akbabaların kalabalıklığından sanki gökyüzü kararmış, güneş kaybolmuş, köyün üstüne geniş kanatlı kuşların gölgesi vurmuştu. Kuşları rahatsız etmemek için kimse evinden çıkmıyordu. Köy akbabalara teslim edilmişti. Arada bir ağzındaki ciğeri yutan akbabalardan biri sinide kalan son ciğer kırıntılarını kapmak ya da sinideki kanı yalamak için yere süzülüyor, toprağa konduktan sonra geniş kanatlarını zorlukla toplayıp sininin etrafında iki ayağının üzerinde dönüyordu. Çoğunun ağzı gibi yoluk kel kafası da kan olmuştu. Bazılarının kanatlarında da kan lekeleri vardı. Rakıp Bey bu korkunç ziyafeti kapının önünde donmuş gibi kıpırdamadan dehşete düşerek seyretti. Ölene kadar rüyalarına girdi bu sahne. Kanlar içindeki akbabaların yüzlercesinin birbirleriyle dövüşüp her yanları kan içinde, ağızlarında mor et parçalarıyla uçmalarını gördü kabuslarında. Köyden ayrılmadan önce teklif edilen kahvaltıyı Ragıp Bey reddedip hemen yola çıkmak istedi. Arkadaşı da ona uydu ve bir şey yemeden aç karnına, telaşla, biraz da kaçar gibi ayrıldılar oradan. Daha sonra Ragıp Bey akbabalara ciğer ziyafeti vermenin o yörelerde bir kutlama töreni olduğunu, düğünlerde, bayramlarda akbabalara ciğer verildiğini öğrendi. Genellikle ortada görülmeyen akbabalarsa, eğlence yapılan günlerde nasıldır bilinmez, eğlenceden kendi paylarına düşeni almak için bilinmeyen bir yerlerden uçarak gelip bayramlara katılırlarmış. Ragıp Bey'e öyle anlattılar. Ragıp Bey, hayatının birçok safhasında o gün o köyde gördüğü akbaba düğününü hatırladı. Bir akşam yatsı namazından sonra ulaşabildi İstanbul'a. Sokaklardan el ayak çekilmişti. Şans eseri önünden geçen bir arabayı çevirdi, karanlık sokaklarda evi arayıp bulması epey zaman aldı, sonunda bitap bir halde eve vardı. Kapıyı her zamanki asık yüzüyle açan annesi, ifadesi hiç değişmeyen gözleriyle uzun uzun yüzüne baktı, elinden tutup yavaşça içeri çekerek her zaman sorduğu soruyu sordu. ''Aç mısın?'' ''Açım ama önce bir hamam yapayım, üstüm başım çok kirlendi. Ben hamamı yakarım, yemek hazırlanırken hamam da ısınır, sen üstünü değiştir.'' Arkasını dönüp mutfağa gitti. Ne başka bir soru sormuş, ne sarılmış, ne öpmüştü. Çocukları nereden gelirse gelsin, ne kadar uzun bir aradan sonra eve dönerse dönsün, hep aynı aç mısın sorusuyla karşılardı. Sanki çocuklarının başına gelebilecek en büyük felaket aç kalmalarıydı. Karınları doyarsa sorunlar çözümlenirdi. Bu aç mısın sorusunda bir sihir vardı. Bu soruyu duyup annelerinin elini öpünce iki oğlu da rahatlar, dertlerinin hepsi sona ermiş gibi bir güven ve ferahlık duyarlardı. Yaşlı kadının katılığı dışarıdaki acılara, korkulara, kolera salgınlarına karşı bu evi koruyan bir kale duvarı gibiydi. Hiçbir felaket bu kadını ve onun oluşturduğu küçük kalesini yıkamazdı. Mülazım Ragıp Bey çok sonraları torununun odasına geldiği bir gün "Annemin o aç mısın sorusunu hiç unutmadım." demişti. "Çok düşündüm biliyor musun? İnsana aç mısın diye yalnızca yuvasında sorarlar. Eğer bir kadın sana aç mısın diye sorarsa bil ki orası senin yuvandır." Sonra durup kırgın bir gülümsemeyle eklemişti. "Biliyor musun, senin haminlen bana bir gün bile aç mısın diye sormadı."